Ayrım 45, erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 398. Kadın cinselliğini anlamak. Erkeklerin boşalmaları neredeyse her zaman tesadüfi ve görünür boşalma ile sonuçlandığı için çoğu erkek boşaldığından çok az şüphe duyar. Diğer taraftan kadınlarda boşalmanın gözlenebilir bir geri bildirimi bulunmaz ve zaman zaman boşalıp boşalmadıklarından emin olamazlar. Bu bağlamda çoğu kadının düzenli olarak koital orgazm yaşayamadıklarını bilmek çok önemlidir. Yani kadınlar genellikle cinsel ilişki boyunca orgazma ulaşamazlar çünkü penisin itişi tarafından sağlanan uyarım bir orgazm yaratabilmek için yeteri kadar şiddetli ve dik değildir. Ancak boşalma hissi yaşarlar. Bu bir cinsel işlev bozukluğu değildir, doğal ve normal bir durumdur. Tekrarlamak gerekirse haftada 2-3 kez düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir kadın ayda 1 ya da 2 kez orgazm oluyorsa, diğer ilişkilerinde orgazm olamıyorsa, ancak boşalma hissi yaşıyorsa, bu tür bir cinsel işlev bozukluğu değildir. Benzer şekilde porno filmlerinde simültane orgazmlar muhteşem dramalar için yapılırlar. Fakat çoğu çift için böyle bir cinsel senkron nadiren meydana gelir. Ayrıca bazı şanslı kadınlar çoklu orgazmlarda yaşayabilir fakat çok daha az sıklıkla meydana gelir. Örneğin Kinsey, Pomeroy, Martin ve Gebhardt kadınlardan oluşan örneklemelerinin %14'ünün bazı durumlarda çoklu orgazmlara muktedir olduklarını bildirmişlerdir. Erkekler en çok kadınların cinsel ilişki sırasında orgazm olamamasından şikayet ederler. Bu bir cinsel işlev bozukluğu değildir. Kadın cinselliğinin normal ve sık görülen bir yönüdür. Kadın cinsel yanıtı erkeğinkinden çok daha karışık ve değişiktir. Bu daha iyidir ya da daha kötüdür anlamına gelmez. Erkek cinsel ilişki sırasında bir defa boşalır, kadın ise boşalabilir, boşalamayabilir ya da birden fazla boşalma yaşayabilir. Boşalma, uyarılma, ön sevişme evresinde olabileceği gibi cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında da olabilir. Orgazm kadın cinselliğinin sağlıklı bir parçasıdır ancak orgazm yanıtı örüntüleri değişkendir. Her zaman orgazmik olan kadın sayısı çok azdır. Kadınlar için cinsel tatmin orgazmı da içerir ancak sıkı sıkıya buna bağlı değildir. Kadınların çoğunluğu elle, oral yolla, sürtünmeyle ya da vibratörle cinsel ilişkide olduğundan daha kolay orgazm olurlar. Aslında kadınlar uyarılma evresinde elle ve oral yolla uyarıldıklarında orgazm olurken erkekler cinsel ilişki sırasında orgazm olurlar. Erkeğin partneriyle bir takım olarak hareket etmesi erken boşalmanın üstesinden gelmesinde önemlidir. Erkek aynı zamanda partnerinin uyarılma ve orgazm örüntüsünü de anlamalı, kabul etmeli ve onaylamalıdır. Kadın da kendi cinsel yeteneklerini geliştirmeli, erkeğin olmasını istediği gibi değil, kendi hissettiği ve tercih ettiği gibi cinselliği yaşamalıdır. Ancak bu şekilde eşit ve herkesin bireysel tercihlerine saygılı bir cinsel ilişki oluşturulabilir. Yaygın toplumsal değerlere göre erkekler cinsel konularda uzmanlarmış ve kadınları tatmin etmek onların göreviymiş gibi yetiştirilirler. Ancak bu bakış açısı doğru değildir ve sorunlara yol açmaktadır. Kadınlar kendi cinsellikleri konusunda uzmanlaşırken isteği, uyarılmayı ve orgazmı kendi meseleleri gibi görmelidir. Eskiden iyi bir playboy ya da Casanova kadının cinsel tatmininin sorumluluğunu alan ve kadının sadece cinsel ilişkiyle tatmin olmasını sağlayacak kadar uzun süre ilişkiyi devam ettirebilen bir erkek olarak tanımlanırdı. Günümüzde iyi bir Casanova olmanın daha sağlıklı ve gerçekçi tanımı ise kadını eşit ve yakın bir cinsel partner olarak kabul eden kişidir. Kendine güvenen bir erkek partnerinin cinsel istek ve rehberliğine açık olmalıdır. Birinin cinsel coşku ve uyarılması, diğerinin arzu, uyarılma, tatmin ve orgazmını besler. Erkek cinsel ilişkiden hem kendisi hem de ilişkisi için zevk alır. Cinsel ilişki sırasında hem zevk alır hem de zevk verir. Cinsel ilişki yakınlık ve interaktifliği gerektiren birçok pozisyon ve hareketi içerir. Orgazm olmak uyarılma sürecinin doğal bir uzantısıdır. Cinsel ilişki erkeğin boşalmasıyla bitmez. İlişki sonrasında da erkeğin kadının duygu ve isteklerine açık olduğu bir evre vardır. Bu dönemde ileride anlatacağımız harem ağzı tekniğiyle erkek partnerini boşaltabilir, haz almasına yardımcı olabilir. Boşalma kontrolünü partnerine her cinsel ilişkide orgazma ulaştırmak amacıyla öğrenen bir erkek ise hem kendisi hem de ilişkisinde hayal kırıklığına uğrayacaktır. Boşalma kontrolü geliştirmenin amacı cinsel deneyimi her iki taraf için de daha zevkli ve tatmin edici hale getirmektir. Karşıdakine ya da kendine bir şeyler kanıtlamak değildir. Eğer bir kadın cinsel ilişkiden zevk alıyorsa ve orgazm oluyorsa bu onun tercihidir, tadını çıkarmak gerekir. Eğer erkek için partnerini orgazma ulaştırmak zorsa bu rahatsız edici olur. Bu durumda boşalma kontrolünün amacı cinsel deneyimi bir bütün olarak farkındalık, rahatlık, yakınlık, zevk, erotizm, cinsel birleşme, orgazm ve ilişki sonrası zenginleştirmektir. Erken boşalan bir erkekle birlikte olduğunda kadın sadece cinsel zevk açısından engellenmiş olmakla kalmaz. Aynı zamanda ilişkinin yakınlık boyutu da sabote edilmiş olur. Erkek erken boşaldığı için engellenmiş olarak hissedip sevişmeyi kesebilir, özür dileyebilir ve geri çekilebilir. Bu da kadının kendini daha da kötü hissetmesine neden olabilir. Partnerin cinsel tepkilerini anlamak diğerinin duygularına saygı ve anlayış duymak için gereklidir. Bu erkeğe boşalmasını kontrol etmeyi öğrenmesi için de motivasyon sağlayacaktır. Ayrıca erkek partnerinin neden tepki verdiğini bilirse istem dışı boşaldığında farklı bir şekilde davranmayı da öğrenebilir. Sıklıkla erkekler erken boşalmalarının kadında duygusallıktan çok cinsel bir engellenme yarattığını düşünürler. Aslında sorun erkeğin cinsel performansı değil, paylaşılan yakınlığın ve duygusallığın yarım kalmasıdır. Sizce kadınlar seksten ne isterler egzersizi? Gereken süre 30 ile 40 dakika. Kadınların, partneriniz olası bir partner ya da genel olarak kadınlar, sekste istediğini düşündüğünüz tutum, davranış, teknik ya da başka şeyleri açıklayın. İstemedikleri şeyler konusunda bir başka liste yapın, her iki listede de olabildiğince açık olun. Tarihte cinsellik. Tarih öncesi döneme ait olan insanların hayvanlarla fiziksel ilişkilerde bulunurken gösteren mağara resimleri, cinsel ilişkiyi gösteren müstehcen, kadınların bazı vücut parçalarını abartan ve ereksiyon halindeki penisleri tasvir eden oymaların olduğu bugünün ilkel kültürlerinin sanat eserleri, 30 bin yıl öncesinde cinselliğin kültürün vazgeçilmez bir parçası olduğunu göstermektedir. Ayrıca ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde cinsel aktivitenin insanların kafalarında büyülü ve özel nitelikleri olduğunun görüldüğü cinsellik, doğayla ilişki kurmak, bir grubun belirli törenlerinde yer almak ve doğaüstü güçlerle ilişki kurmak için bir yoldu. Clint E. Bruce ve Gerald S. Greenberg'in Sexuality Education adlı kitabında cinselliğin tarihi çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. Geçmişini bilen bugününü anlamlandırabilir mantığıyla biz de kitabın özetini aktarmaya çalışalım. Milattan önce 8. yüzyıl, milattan sonra 5. yüzyıl. Bu dönemde insan cinselliği ile ilgili çok sayıda tutum vardır. Bunlar bereket inançlarında ve eski Yahudi, Yunan ve Roma kültürlerinde görülmektedir. 1. Bereket inançları. Doğayla ilişkili cinsel davranışlar ve dinsel törenlerin 6000 yıl öncesinde olduğu söylenmiştir. Örneğin cinsel sembolizm sanatta önemli bir rol oynardı. Cinsel ilişki bir ibadet olarak kabul edilmekteydi. Cinsel davranışlarda zina dışında çok fazla kısıtlama yoktu. Fallik heykeller dini aktivitelerde rol oynardı. 2. Eski Yahudiler. Eski ahitte üreme ve cinselliğin dar bir şeklini işaret eden üstü kapalı ifadeler vardı. Tanrı ile sünneti içeren bir anlaşma, eğer cinsel organları kesildiyse Tanrı'nın cemaatinden olan erkekleri dışarıda bırakınız diyen bir açıklama, doğmak ve bölünmek ile ilgili birçok ifade ve adet kanının ve meninin kirli olduğuna dair açıklamalar vardır. Ayrıca erkeğin en değerli yaşam tohumunun ziyan edilmesi cezalandırılması gereken bir eylem olarak değerlendirilirdi. Anlamlı bir şekilde erkek ve kadınların cinsel değerler konusunda farklı standartlara bağlı olmaları gerektiği gibi açıkça cinsel davranışta çifte standart vardı. Erkek ailenin reisi, karısı ise onun malıydı. Adet dönemindeki bir kadınla cinsel ilişki tabuydu. Bir insan cinsel organını kimseye göstermemeliydi. Üremek için olmayan cinsel davranış uygun görülmezdi. Bunun nedeni büyük ihtimalle erkeğin tohumunun ziyan edilmemesi gerektiği inancı olabilirdi. 3. Eski Yunan. Söylendiğine göre cinsel davranış şekilleri Yunanların tapındığı tanrılar tarafından uygulanmaktaydı ve bunları takip etmenin uygun olduğu düşünülmekteydi. Aşağıdaki Yunan cinsel davranışları ve tutumları kültürlerini açıklayıcı niteliktedir. Vücudun özellikle erkek vücudunun çok güzel olduğu düşünülürdü. Atletik yarışmalara verdikleri önemden fiziksel özelliklerin mükemmellikleriyle değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Fiziksel güzelliğe verilen önem atletizm yarışmalarında ve sanatta çıplaklığa neden olmuştur. Yunanlar insanları biseksüel olarak düşünürlerdi. İnsanları biseksüel olarak gördüklerinden homoseksüellik alışılmamış değildi. Tanrı Dionysus'a tapanlar çılgınca dans ederek onun güçlerine sahip olmaya çalışırlardı. Kadınlar erkeklerden daha aşağı görülmekteydi. Gençlikte mastürbasyon güvenli ve yararlı görülürken yetişkinlikte hoş karşılanmazdı. Eski Romalılar. Roma'nın ilk yıllarında kadınlar ahlaki değerlerin baskısı altında sıkılıyordu. Evlilikten önce bekaret ve sonrasında sadakat bir kuraldı. İffetsizliktense ölmek daha iyiydi. Bu görüşle ülkemizin cinsellik anlayışı arasında bir benzerlik görüyor musunuz? Erkeklerin fahişelerle olmasına izin varken kadınlar için çifte standart vardı. Homoseksüelliği Romalılar bir hakaret olarak görürlerdi. Boşanma yoktu. Daha ileri Roma tarihinde birçok cinsel kısıtlama terk edildi ve boşanma yaşamın bir gerçeği haline geldi. Çılgın dinsel ayinler vardı ve penis cinsel bir obje haline geldi. Kesin bir kabalık ve emir vericilik bu döneme damgasını vurdu. Şehvet en büyük tatmindi. Sıklıkla düşükler olurdu ancak doğum oranları azaldığında düşükleri önlemek için çaba gösterilirdi. 5. yüzyıl, 15. yüzyıl. Bu yüzyıllar boyunca cinsellikteki en önemli etki Hristiyan ahlakıdır. Bu daha sonra büyücülük inancının gelişmesine neden olmuştur. Eski Hristiyanlar. Eski Hristiyanların çoğu için ahlaki başarının en yüksek şekli hayatın devamı için gerekli olan minimum zevk dışında vücudu tamamen reddetmektir. Cinsel davranış fiziksel olarak görüldüğünden beri ruha ait olan her şey günahkar ve ikinci sınıf olarak görülürdü. Evlilikte olsa bile cinsel ilişki utanç vericiydi. Ömür boyu süren bakireli kadınların en önemli değeriydi. Cinsel aktivitede hiç zevk olmamalıydı. Cinsel ilişki için tek kabul edilebilir neden üremeydi. Hazreti İsa eskinin çifte standartlı görüşünün aksine zinaya karşı çıkmıştır. Paul insanların bekar kalmaları gerektiğinde ısrar etmiştir. Ancak o dünyanın sonunun yakın olduğuna inanıyordu. Bu bakış açısıyla inançlı insanlar kendilerini dünyanın sonuna hazırlamalı ve cinsel ihtiyaçlar gibi dünyevi konularla ilgilenmemeliydiler. Büyücülük. İnsanlar cinsel duygularını saklamayı öğrendiklerinden beri halen var olan bazı cinsel duygular ilginç tepkilere yol açmıştır. Örneğin bazı insanlar kendilerini sert tahta yataklarda uyuyarak ya da ileri derecede rahatsız kıyafetler giyerek fiziksel olarak cezalandırırlardı. Fiziksel zevkleri reddetmenin daha iyi olacağına karar verdikten sonra açlık ve susuzluk dışındaki fiziksel arzular tatmin edilmezdi. Açıklanamayan her şey doğaüstü güçlere bağlanırdı. Güçlü duygular, özellikle şehvet ve arzu, şeytani ruhlardan gelirdi. Şehvetli kadınlar bazen şeytanın temsilcileri olarak görülürdü. Bazı kadınlara içlerindeki şeytanı çıkarmak için eziyet edilmiştir. Büyücülüğün erkekler üzerinde gizemli ve karşı konulamaz bir duygusal etki olduğu ve bazen erkekleri garip hareketlerde bulunmaya yönelttiği söylenirdi. 15. yüzyıl, 16. yüzyıl. 15. yüzyılın başlarında yaşam yeni bir anlam kazanmış görünüyordu. Rönesans'la birlikte birey önemli olarak görüldü ve arzuların ve dürtülerin varlığı anlaşıldı. İnsanlar arasındaki duygusal ilişkiler büyük ölçüde kabul edildi. Duygusal ilişkilerin varlığının kabul edilmesi kadının statüsünde yükselme sağladı. Kadınlar daha değerli ve duyguları olan varlıklar olarak görülmeye başlandı. Geçmişin kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte edebiyat, sanat ve günlük yaşamda insan cinselliğine daha fazla önem verildi. Bir kez daha cinsellikten zevk alma kabul edilebilir hale geldi. Kıyafetlerdeki kapalılık azaldı, kadınlar göğüslerini daha belirgin hale getiren, erkekler de önlerini belli eden giysiler giymeye başladılar. Bazı erkekler cinsel bölgelerine dikkat çekmek için destek verecek bir şeyler koyarlardı. Yeni dünya keşifleriyle birlikte frengi oranı arttı. Bu fahişeliğin hastalığın en önemli kaynağı olduğuna inanılmasından dolayı fahişeliğin azalmasına neden oldu. 17. yüzyıl, 18. yüzyıl. 17. yüzyılda cinsellikle ilgili düşünceleri etkileyen çok sayıda bilimsel buluş olmuştur. Daha önceki yıllarda kutsal kitaplar sorulan soruların cevaplarını bulmak için en önemli kaynaklardı. Bilimsel buluşlar daha önce açıklanamayan konuları aydınlattı, aydınlar kutsal kitaplardaki güvenden uzaklaştı. Gerçekte nedene olan inanç, kesin gerçeğe inanma ve doğal yasalar 17. ve 18. yüzyıllardaki yaşamın yönlerini belirledi. Cinselliğin gizeminin azalması ve cinsel günahlardan dolayı doğaüstü güçlerin cezalandırılmalarından korkulma azaldı, akıl çağı, diğer bir deyişle serbestlik çağı geldi. Yaşa ve olmasına izin ver anlayışı cinsel davranışa uygulanabilir hale geldi. 17. yüzyıl İngiltere'si. Bu dönemde Püritan yani sofu düşünce yerine cinsellikte nispeten daha az yasaklı bir düşünce ortaya çıktı. Kraliçe 1. Elizabeth yaşam boyu bakire olarak bilinmek istemiştir. Shakespeare'in oyunları cinsel davranışa yönelik sayısız ifade içerir. Tabii ki Püritanlar tiyatronun ahlaksızlığı ve genel olarak ahlaksızlık hakkında konuşuyorlardı. Püritan etkisi dans etmek, şarkı söylemek, tiyatro gibi eğlenceleri engellemekten sorumluydu. Eğer kadınlar uzun saçlı ve makyajlıysalar fahişe gibi davranılırdı. Pazarları ibadetle ilgili olmayan davranışlar yasaktı. Bu hoşgörüsüz Püritan dönem İngiltere'de uzun sürmedi ve yenilenme döneminde insanlar daha önce tarihte görülmemiş bir şekilde cinsel davranışlara katılmaya başladılar. Kral 2. Charles'ın birçok metresi vardı. Tiyatroda cinsel temalar daha açık kullanıldı. Homoseksüellik yasaklanmadı. Akılcı cinsellik, cinsiyetler arasındaki fiziksel ve duygusal ilişkilerin nedenini açıklamak için tanımlanan bir görüştür ve akıl ve bilimdeki yeni vurguların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Günlük aktiviteler akıl ve irade tarafından kontrol edilmelidir. Bazı insanlar için uygun cinsel davranış eğitimsel durumda öğrenilmeliydi ve tutkunun bastırıldığı arınmış yollar kullanılmalıydı. Tutku mantığın zıttı olarak görüldü. Püritan Yeni İngiltere. Bazı İngiliz Püritanları için inançlarını uygulamak zorlaştıkça birçoğu Amerika'ya gittiler. Püritan Yeni İngiltere'nin kültürü Yeni Amerika'nın ilk günlerindeki cinsel düşünce biçimiyle benzerdi. Püritanlar Tanrı'nın mutlak hakimiyetine ve insanın günahkar doğasına inanırlar. Ataerkil aile yapısı bir kuraldır. Baba aile adına bütün kararları alır. Evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmeme bütün erkekler ve kadınlar için bir kuraldır. Ancak kilise kayıtları en çok işlenen günahın da evlilik öncesi cinsel ilişki olduğunu göstermektedir. Evlilikte bile olsa cinsel zevke kısıtlamalar getirilmişti. Cinsel ilişkiye ise sadece üreme için izin verilebilirdi. Bu görüşle de ülkemizin cinsellik anlayışı arasında bir benzerlik görüyor musunuz? 18. yüzyıl İngiltere'si. Bu yüzyılda düşünce alanında değişimler olmuştur. Yüzyılın sonundaki kesin davranış standartları yüzyılın başlarında yoktu. Cinsel davranış kısıtlandı, rahatlık yerine çekingenlik vardı. Açık ilişkiler yerine insanlar özel hayatlarını gizli yaşamaya başladılar. Homoseksüelliğe karşı olumsuz tutumlar gelişti. Bu dönemde homoseksüellerin öldürüldüğüne dair kayıtlar vardır. Anal cinsel ilişki suçtu. 18. yüzyılın sonlarına doğru cinsel kısıtlamaların daha önce Püritanların arzu ettikleri kısıtlamalara benzediğini görmek şaşırtıcıdır. Belki de bu sosyal değişimlerin doğal olarak geliştiğinin zorlu olmadığının bir kanıtıdır. Güney Amerika sömürgecileri. Güney sömürgecilerinin cinsel tutum ve davranışlarını incelemezsek, Amerika'nın cinsel tutumları üzerindeki önemli etkilerini gözden kaçırmış oluruz. Sömürgeciler ataerkil aile yapısına inanırlardı ve erkek kadından üstün görülürdü. Kadının statüsü diğer dönemlere oranla nispeten yüksekti. Cinsel davranışla çifte standart vardı. Bu felsefe Amerikan düşüncesini yıllarca etkiledi. Basitçe çifte standart erkeklerin cinsel özgürlüğe sahip olması ancak kadının olmamasıdır. Kocaların başkalarıyla cinsel ilişki kurmasına göz yumulurdu. Oysa yüksek sınıfa mensup beyaz kadınların saflığı sıkı bir şekilde korunurdu. Kadınlar çifte standardı kabul etmeleri ve kıskançlık yapmamaları için uyarılırdı. Kocalarının sadakatsizliğini bildiklerini saklamak zorunda kalırlardı. Tabii ki çifte standart söz konusu olduğunda şu sorular sorulacaktır. Eğer kadınlarla paylaşamıyorlarsa erkekler cinselliğini kiminle paylaşacak? Bu durumda erkekler alt sınıf beyaz kadınlarla ve zenci kölelerle beraber olurlardı. Bazı tarihçiler cinsellik ve ırkçılıkla ilgili sorunlardan bu durumun sorumlu olduğunu söylerler. Erkeklerin zenci kadın kölelerle ilişki kurmasına izin verilmesinden ancak beyaz kadınların erkeklerle ilişki kurmasına izin verilmemesinden oluşan sosyal sistem bu görüşü doğrular. Burada iki çifte standart vardır. Biri cinsiyetler, diğeri ırklar arasında. Irkçı yapıyı desteklemek için cinsel organın boyutundan, cinsel yetenekler ve arzulara kadar ırksal farklılıklarla ilgili efsaneler yaratıldı. Bu efsanelerden bazıları hala var ve kişisel, sosyal ve kanuni anlaşmazlıkların kaynağı olmaya devam ediyor. 19. yüzyıl. Cinsellik konusunda 18. yüzyılda doktorların yaptığı araştırmalar vardı. Önem verilen nokta fizyolojikti. meninin çıkışının birçok fizyolojik sonuçları olduğu düşünüldü. Eğer aşırı derecede yapılırsa kuruluğa, güçsüzlüğe, omurilikte bozulmaya ve ağrıya yol açtığı düşünülmekteydi. Bugün bile hala bazı antrenörlerin atletlere yarışmalardan önce yorgun olmamaları için cinsel yaşama ara vermeleri gerektiğini söylemeleri ilginçtir. 19. yüzyılda cinsellik araştırmaları psikolojik alana odaklanmaya başladı. Yüzyılın sonlarına doğru cinselliğe ilişkin psikanalitik çalışmaların toplumda büyük etkisi oldu. 19. yüzyılda cinsellikle ilgili genel tutumlar aşağıda tartışılmıştır. Romantik çağ. Romantikler kişisel arzu ve tutkuları insan davranışı kadar önemli kabul ederlerdi. Kişisel duygular vurgulanırdı ve cinsler arasında ilişkiler doğal olmalıydı. Evlilik iki insan arasındaki birleşmeydi ve karşılıklı duygular temel alınmalıydı. Bu dönemde kadın aynı anda birçok role sahipti. Romantik görüşe göre duygular seçilere ve davranışlara rehberlik ederdi. Victoria Çağı. 1840'lı yıllarda Victoria'cılık cinsel dürtülerin bastırılmasına yönelik bir ahlaki görüş olarak İngiliz sosyetesinin büyük bölümü tarafından kabul edildi. Erkekler başarılı ve düzenli bir gelire sahip olana kadar evliliği ertelemeye teşvik edilmekteydi. Evlilikten önce ve sonra tutkular kontrol altında tutulmalıydı. Erkeklerin doğal ve kendiliğinden gelişen arzuları olduğuna, kadınların dürtülerinin ise kendiliğinden gelişmeyen ve hareketsiz olduğuna inanılırdı. Çocukların cinsel duyguları yoktu. İnsanları cinsel kışkırtmalardan korumak için çaba harcanırdı. Edebiyatta cinsel ifadeler saklanırdı. Mastürbasyon olumsuz bir davranış olarak görülür, gizli günah, kişisel kirlilik ve tek kusur olarak adlandırılırdı. Erkeklerin gece boşalmalarını önlemek için penisin çevresini saran aletler bile geliştirildi. 19. yüzyılda Amerika. Amerika birçok farklı kültürün kaynaştığı bir potadır. Aile yine ataerkildi. Cinsel davranıştaki çifte standart yine vardı. Gerçekte bir erkeğin evliliğe kadar kendini cinsel olarak kısıtlaması beklenmezdi. Birçok kadın için evlilikte bile cinsel ilişki konuşulmayan ve zevk alınmayan, sadece üreme için ve kocasının hayvani ihtiyaçlarını gidermek için yerine getirilen bir görevdi. Kadın cinsellikten zevk almamalıydı. Eğer alırsa kocası tarafından şüphe çeker ve suçlu görülürdü. Erkeklerin ihtiyaçlarını gidermek için fahişelik sosyal bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Erkek güçlü arzularını fahişelerle giderir ve evdeki iyi kadını kontrol edilemeyen arzularından korumuş olurdu. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Amerika'da birçok sosyal değişiklikler oldu. Bunlar endüstri devrimi, batıya doğru genişleme ve büyük göç oranıdır. Bunlar erkek kadın rolleri, aile tarzları ve cinsel davranışları genel olarak etkileyen olaylardı. Ayrıca 1848 yılında kadın hakları konusunda ilk organize edilmiş miting yapılmıştır. Cinsellik daha meşru bir çalışma haline gelmiştir. Geleneksel ahlaki bakış açısı sorgulanmıştır. 19. yüzyıl konusunu bitirmeden önce iki önemli insanın görüşleri mutlaka ele alınmalıdır. Havelock Ellis ve Sigmund Freud. Onların görüşlerinin diğer insanların cinsellikle ilgili görüşleri üzerinde önemli etkileri olmuştur. Ellis gece boşalmalarıyla ilgili olarak kendisine söylenenler nedeniyle korku içinde büyümüş ve doktor olup insan cinselliğini çalışmaya karar vermiştir. İnsan cinselliği konusunda kendi cehaletiyle de ilgilenmiştir. 1896-1910 yılları arasında Ellis seksin fizyolojisiyle ilgili çalışmalar adı altında 6 bölümlük bir dizi yayınlanmıştır. Bu yayınlar aşağıdaki düşünceleri içermektedir. Mastürbasyon her iki cins için de ortaktır. Kadın ve erkekteki orgazm neredeyse aynıdır. Homoseksüellik ve heteroseksüellik bir derece meselesidir. Victoria dönemindeki inancın tersine kadınların da cinsel arzuları vardır. İnsan cinselliği için tek bir kural yoktur. Düşünceler ve davranışlar bireyden bireye ve kültürden kültüre değişir. Her iki cins için de küçük yaşlardan itibaren cinsellik eğitimi olmalıdır. Doğum kontrolü ya da özel cinsel davranışlara karşı yasalar olmamalıdır. Ellis'in fikirlerinin tartışmalı ve çağının çok ilerisinde olduğu açıktır. Gerçekte bugün bile bazı insanlar bunları kabul etmemektedir. Ellis'in çalışmaları onu izleyen birçok araştırmacı ve yazarı etkilemiştir. Freud insan gelişimi, kişilik ve psikopatoloji ile ilgili kendisinden sonrakileri etkileyen kuramlar geliştiren bir psikolojik araştırmacıdır. Freud'a göre uyumlu bir kişilik geliştirebilmek için birey bir takım psikoseksüel dönemleri başarıyla geçmek zorundadır. Freud cinsellik ve cinsel hazı insan yaşamının merkezi bir parçası olarak görmüş ve insanların doğal olarak olabileceği kadar az acı ve çok haz almaları gerektiğini öne sürmüştür. Cinsel aktivitenin doğal olduğunu ve cinsel dürtüler üzerinde katı sınırlamalar olmaması gerektiğini belirtmiştir. Doğal dışa vurumları inkar edilirse insanların nevrotik hale gelebileceklerini söylemiştir. Freud'un en önemli katkılarından biri çocukların da cinsel varlıklar oldukları ve erken çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerin yetişkin davranışları üzerinde önemli sonuçları olduğunu belirtmesidir. Freud'un görüşleri sayesinde cinsel düşünce ve davranışlar genel olarak çağdaş yaşamın üzerindeki en önemli etkiler olarak görülmektedir. 20. ve 21. yüzyıl. Geleneksel ahlaki bakış açıları sorgulandıkça insanlar ahlaki standartların evrensel olarak uygulanıp uygulanmayacağını merak etmeye başladılar. Dini liderler ahlakın insanlardan daha üstün bir düzen tarafından oluşturulduğunu söylerken, sosyal bilimciler insanları kendi ahlaki değerlerinin savunucusu olduğunu söylerler. 1900-1945 Amerikası. Geleneksel dini ahlak değiştikçe ahlakla ilgili dünyevi yapılar koyma çabaları olmuştur. Belirli cinsel davranışlara sansür, yasaklama ve eski yasaların yeniden gelmesi bir sonraki adımdır. Kadının rolünde önemli değişiklikler olmuştur. Kadınlar daha fazla sosyal özgürlüğe, eş seçerken daha az ebeveyn kontrolüne, vücutları konusunda daha fazla özgürlüğe sahip oldular. Birinci Dünya Savaşı'nda sosyal bir patlama yaşandı. Savaş çok sayıda insanın diğer kültürlerle etkileşim kurmasını sağladı ve bu geleneksel cinsel ahlakın sorgulanmasına yol açtı. Aile rolleri sorgulandı ve değişti. Birçok sosyal güç cinsel davranışlarla ilgili yeni düşünce biçimlerinin oluşmasına neden oldu. Cinsel davranışı günahkar olarak gören bakış açısında azalma oldu ve cinsel dışa vurumun doğal ve anlamlı olduğu görüşü ortaya çıktı. Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili bilgi ve güvenin artması, cinsel ilişki için üreme dışında başka nedenlerin de olduğu görüşünün oluşmasını sağladı. Bu da insanların cinsel aktivitede bulunmanın zevk için olduğunu ve ilişkinin bir parçası olduğunu kabul ettikleri anlamına gelmekteydi. 1920 ve 30'larda Margaret Sanger'ın çalışmaları doğum kontrol hareketlerinin gelişmesine itici bir güç olmuştur. Sanger, kadınlara kendi vücutları üzerine daha fazla kontrol gücü verilmesi ve evlilikteki mutluluğun doğum kontrolüne bağlı olduğunu vurgulayan yazılar yazdı. Buna ek olarak doğum kontrol bilgileri ve hizmeti veren klinikler açtı. Aile düzeni ataerkil düzenden daha arkadaşça bir düzene doğru değişmeye, aile bireylerinin hakları ve duyguları ile ilgili daha fazla demokrasi ve kabul içermeye başladı. Kadınların cinsel haklarına önem verildi, kadınların da cinsel dürtülerinin olduğu ve bunların da tatmin edilmesi gerektiği kabul edildi. Flörtün kendiliğinden ortaya çıkması eş seçimini etkiledi ve insanların kendilerini ve birbirlerini daha iyi tanımaları için sayısız fırsatlar sağladı. Romantik hikayeler medyanın bir parçası haline geldi ve medya önemli bir sosyal güç olmaya başladı. İlk filmler ve pembe diziler aşkla ilgili çeşitli hikayeler sundular. 19. Anayasa değişikliği kadınlara oy kullanma hakkını verdi. Otomobilin varlığı insanlara büyük kolaylık sağladı. Bu dönemin sonuna doğru 2. Dünya Savaşı yaşam stilleri ve cinsellikle ilgili düşüncelerde değişikliğe neden oldu. 1945'ten sonra Amerika. Bu dönemde erken çocukluk dönemi deneyimlerinin çocuğun gelecekteki cinselliği üzerinde önemli bir etkisi olduğu kabul edildi. Bu daha önce Freud'un çalışmalarında öne sürülmüştü. Bu çocukların aseksüel varlıklar olduğu görüşünün karşıtıdır. Teorik olarak Amerika'da kilise ile devlet işleri birbirinden ayrıdır. Ancak kürtaj, cinsel hizmetlere erişme, homoseksüellik ve bazı başka davranışlarla ilgili yasal tartışmalar bazı insanların bu ayrımın olmadığını düşünmesine yol açmıştır. Cinsel davranışlarla ilgili bu yasal sınırlamalar eskiden olduğu gibi vardır. Ancak insanların davranışları bunların artık etkili olmadığını göstermektedir. Kinsey'in kadınlar ve erkeklerdeki cinsel davranışlar hakkındaki araştırması, çok sayıda farklı cinsel davranışlara sahip insanların oranlarına bakma imkanı sağlamıştır. Bu araştırmanın sonuçları hala hissedilen sosyal etkilere sahiptir. Medyada cinsel temalar önemli hale gelmiştir. Neredeyse bir ürünü daha çekici yapmak, daha iyi kokmasını sağlamak ve birinin cinselliğini etkilemek için hep cinsel öğeler kullanılmaya başlanmıştır. Magazin dergileri, TV ve radyolar ürün satmak için cinsel temalar kullanmaya başlamıştır. Ayrıca Playboy gibi dergiler cinsellikle ilgili yazılı ve görsel materyalleri açık bir şekilde sunmaktadır. Daha güvenilir doğum kontrol yöntemleri özellikle haplar geliştirilip birçok insan tarafından kabul edilmiştir. Günümüzde güvenilir çok sayıda doğum kontrol yöntemi vardır. Gebeliği ya da gebe kalmamayı planlamak insanlar için basit bir durum haline gelmiştir. Masters ve Johnson'ın insanın cinsel yanıtları konusundaki çalışmaları, cinsel olarak nasıl işlediğimiz ve neyin yanlış olabileceği konusundaki bilgilere katkıda bulunmuştur. İnsanların cinsel fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sağlayan bu araştırmalar, cinsel danışma ve insanın cinsel yetersizliği ile baş edebilmesi konusunda bir temel eser haline gelmiştir. Yaşamdaki topluluk, eş değiştirme, genişleyen aileler, anlaşmalı evlilikler ve deneme amaçlı evlilikler gibi çok sayıda deneyim ortaktır. Bireylerin bakış açılarına göre bu deneyimler aile ilişkilerinin zayıfladığının işareti olabildiği gibi daha olumlu, daha insani ilişkiler arayışının işareti de olabilir. Sayısız araştırmacı insanın cinsel davranışı konusundaki bilgilerimize katkıda bulunmuştur. Tarihe baktığımızda cinsellik eğitimiyle ilgili çok az ifade olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Bunun nedeni tarih boyunca bu konuda çok az bir hazırlığın olmasıdır. 45. ayrımın sonu. Sayfa 407.